Bakan.
Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yeni bir haftada sizlerleyiz. Takvim yaprakları 5 Eylül 2022 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin sesiradyosu.com ve trtmemleketimfm.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk milletinin taşa kazılı en önemli hazinelerinden biri Orhun yazıtları. Bu anıtlar Moğolistan'da Orhun Irmağı kenarında bulunuyor. 1893 yılında ilk okunma tarihinden günümüze kadar çok sayıda bilim adamı tarafından tanınan ve okunan bu yazıtların günümüze aktardıklarını, bütün Avrasya coğrafyasına yansımalarını, içeriğini ve günümüze tuttuğu ışığı Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşağal'la konuşacağız. Profesör Taşağal telefon bağlantımızda bizlerle olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde Söz Uçar köşemizde sizlerle olacağız. İnsan yelkenli bir gemiye benzer. Bakalım rüzgara estiren onu nereye sürükleyecek diyen Mevlana'nın fikirlerinin temelleri ve günümüz insanına öğretileri soru ve cevaplarla Mevlana ve Mevlevilik, Mevlana'yı dinlesek kitabında anlatılıyor. Kitabın yazarı Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Şimşekler telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Birleş ey halkım,
Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Efendim, şu anda telefon attığımızda Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşağıl var. Sayın hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Türk milletinin taşa kazılı en önemli hazinelerinden biri diyoruz Orhun yazıtlarına. Bugün sizinle bu Orhun yazıtlarının anlam ve önemini konuşacağız. Sayın hocam, geçtiğimiz günlerde Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde Kültekin ve Bilge Kağan'ın babası olan 2. Göktürk Devleti kurucusu İlteriş Kutlu Kağan'a ait olduğu belirtilen bir yazıt bulundu. Bu Türk dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı. Bu konuda sizin de araştırmalarınız var. Tabii bu kitabe, diğer adıyla yazıt, bugün bu anıtlar bize neler söylüyor? İsterseniz sohbetimize buradan başlayalım.
Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Gerçekten de Moğol ve Kazak bilim adamlarının ortaya koymuş olduğu bu başarı, bu keşif, Türk tarihi, Türk dünyası tarihi için gerçekten çok önemli, ama insanlık tarihi adına da önemli. En azından İslam öncesi devrede, eski Türk tarihinde Türklerin kendi dilleri, alfabeleriyle bir yazıt ortaya koymaları ve bunu anlatmaları gerçekten önemli. Hı hı. Ötüken'de biliyorsunuz aynı alanda, buraya yakın olan, yakın olarak Hoşo Saydam'da Bilge Kağan Kültekin, yine onun yakınında Balasagun yazıtları var. Şinevusu yazıtı, Tariyat yazıtı gibi büyük yazıtlar var aynı bölgede. Burası tam anlamıyla Ötüken'in ortası oluyor. Bizim, evet, Ötüken diye bildiğimiz alanın ortası oluyor. Buranın 400 kilometre doğusunda ise Tonyukuk yazıtları var. İki taştan ibaret. Bütün bu yazıtlarda, ki diğer yazıtlarda da öyle, Ongi yazıtında da öyle, o biraz daha uzakta. Gerçek anlamda Türk devletinin, Türk milletinin nasıl kurulduğu anlatılıyor. Türk milletinin de nasıl yükseldiği ve nasıl düşüşe geçip tekrar yükseldiği anlatılıyor. Hı hı. Burada yani aslında bir anlamda analiz yapılıyor, gerçekleştiriliyor. O da şudur: bir devlet nasıl kurulur ve neye göre yükselir? Yükseldiği için burada hükümdarların görevleri nelerdir? Şeye baktığımız zaman diğer tarafta milletin, boyların yani o zamanki karşılığıyla milletin devletine karşı görevleri, evet, nelerdir? Bu arada dış düşmanların ülke içerisinde yürütmüş olduğu soğuk savaş taktiklerine karşı nasıl mücadele edilir gibi başlıklar altında toplayabiliriz. Evet. Ama bunun dışında, yani tabii tarih de anlatılıyor, örneklerle gidiliyor. Bu çok çok önemli. Fakat bence Türkçe olması hepsinden önemli. Türk adının geçmesi, şimdi Türk adının ilk defa 720 tarihinde Türkçe bir metinde, ama 720 tarihinde bir şeyde geçtiğini, Tonyukuk yazıtında geçtiğini, daha sonra Kültekin ve Bilge Kağan yazıtlarında da tekrar edildiğini biliyorduk. Ama evet, bu yazıtla birlikte 30 sene önceye gitmiş oldu. Yani 720'den 692'ye kadar, eğer öyleyse tabii araştırmalar devam ediyor, yayınlandığı zaman ona göre de göreceğiz. Yani her bakımından yazıt önemli bir keşif, ama diğer yazıtlara göre baktığımız zaman bence bu ana başlıklar altına toplamalıyız. Devlet yönetimi nasıl olmalı? Devlet nasıl yönetilirse millet refah içinde yaşar, hı hı, gibi onlara da değinmemiz lazım. Yani şudur mesela Bilge Kağan'ın sözlerinden şu sonuç çıkar. Milletin, halkın, milletin devletten beklediği üç önemli konu vardır. Birincisi güvenlik konusu. İkincisi ekonomik istikrar. Üçüncüsü adalet. 21. yüzyıla geldiğimiz zaman da bir vatandaşın, bir milletin devletten beklediği üç temel madde budur aslında. Hı hı. Yani güvenlik, asayiş, güvenlik konuları, ekonomik gelişme, refah ve adalet. Bunun üzerine kurulu olduğunu söylüyoruz. Yani bu açıdan baktığımızda bence mesela yine Bilge Kağan'ın sözlerinden hareket edersek devletin yıkılışındaki sebepleri gösterilmesi bence kendi ailesindeki başarısız Kağan'ları suçlar. Daha sonra Çin'in entrikaları, Çin'in sözlerine kanıp Çin'e gidip sığınan, yani bir anlamda vatanını terk eden boyları, milletini suçlar. Yani orada gelinli kızların cariye olduğu, gençlerin, erkeklerin kemikleri dağlar gibi yığıldı diyerek bu şekilde söyler. Üçüncü madde ise yani soğuk savaş taktikleri, stratejik şey olarak bakarsak Çinlilerin Türkleri bölmek, kendi aralarında parçalamak için yürüttükleri kurnaz siyaset diye bunu günümüze söyleyebiliriz. Bu da bunu gösterir. Bu çok çok önemli bir konudur. Evet. Ama Tony Cook yazısına geldiğimiz zaman orada ben biraz daha geniş olarak bunu değerlendiriyorum. Mesela orada hepimizin ihtiyacı olan emeğe saygı göstermek, kahramanların ödüllendirilmesi, iç düşmanlarla dış düşmanların bir araya gelmesini engellemek. Bence en önemli konulardan biri bu. Her dönemde Kürt devletlerinin devletleri içeriden karıştırılmak istenmiştir. Bunun bir yöntemi iç düşmanları, içerideki düşmanlarla dışarıdaki düşmanların işbirliği yapmasını engellemektir bence. Evet. Başka bir konu burada düşman hedeflerin büyümeden küçükken teker teker yok edilmeleri. Yani düşmanların bir araya gelip büyük bir güç oluşturmadan onların küçükken daha ufak iken yok edilmeleri, yani stratejik davranmak. Buna benzer bence bilgece. Tony Cook'un da ünvanı bilgedir. Bilge Kağan'ın da adı üzerinde bilge. Bunları görüyoruz. İşte bütün bunlar bize aslında Türk tarihine bütüncül bir olarak baktığımız zaman, Türk tarihine bütüncül olarak baktığımız zaman doğudan batıya veya işte Türk kökenli bütün topluluklara baktığımız zaman herkesin ihtiyacı olan konularda bir şekilde bize yol gösteriyor. Bu anlamda çok çok önemlidir. Ama en başta Türkçedir. Hı hı. Ve Türk adı orada geçiyordur. Tanrı, kutluk gibi isimlerin geçmesi, buna benzer olayların anlatılması son derece değerli birer hazinedir diye düşünüyorum.
Evet.
Böyle değerlendiriyoruz zaten. Bir de ben bu konunun paralelindeki Çin kaynaklarını da okuyup Türkçe'ye tercüme ederek yayınladım. Mesela yazıtlarda geçen olayları ve cümleleri Çin kaynakları tamamlıyor. Yani Bilge Kağan'ın söylediklerinin, Tony Cook'un anlattıklarını ve diğer konuların doğruluğunu, teyidini biz Çin kaynaklarından da öğrenmiş oluyoruz. Bu da ayrı bir değer katıyor.
Tabii burası çok önemli.
Düşünüyorum, değerlendiriyorum burada.
Evet. Kıymetli hocam, siz İslamiyet öncesi Türk tarihi konusunda önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Az önce bahsettiniz. Bu yazıtlarda bir devletin nasıl ayakta kalabileceği, nasıl uzun ömürlü olacağı, düşmanlarıyla nasıl mücadele edileceği gibi önemli konulara temas ediyor. Bizim de güzel bir sözümüz var. Diyoruz ki, milleti yaşat ki devlet yaşasın. Bu sözün kaynağını da bu kitabeler yapıyor olabilir mi? Bu söze kaynaklık ediyor olabilir mi?
Kesinlikle ediyor. Milleti yaşatmak lazım. Milleti güvenlik içerisinde adaletle yöneterek, refah içerisinde adaletle yaşatmak lazım. Bütün mesele bu. Esas özü bu. Yani Bilge Kağan bir anlamda yol gösteriyor. Milleti yaşatmak için devleti yaşatmanın gerektiği hususunda.
Evet.
Açık bir şekilde yol gösteriyor. Zaten dünyanın yaratılışından başlıyor. Daha sonra Türk ilinin, Türk hakanlığının kuruluşuna geliyor. Bu hakanlığın kuruluşu ve yükselişi konusunda Onları anlattıktan sonra yapılan, ortaya çıkan aksaklıkları veya işte yapılan hatalara da dem vuruyor. Bunların bir şekilde olmaması. Ama biz biliyoruz ki diğer ikinci kaynaklarda mesela törenin bozulması, yabancıların, işte ajanların diyelim üst makamlara götürülmesi milleti devletten uzaklaştırıyor. Ya da vergilerin haksız yere artırılması. Yapılan haksızlıklar devleti bir şekilde, milletle devletin arasını açıyor. Bu çok çok önemlidir.
Evet.
Mesela yazıtlarda şey çok geçer, boy isyanları. Biz biliyoruz ki yine kaynaklardan 708 yılından itibaren Türk ülkesinde büyük bir casusluk faaliyeti başladı. Kim başlattı? Çinliler başlattı.
Çinliler.
Hmm. 708-716 yılları arasında sayısız ajan dolaşıyordu Türk ülkeleri arasında. Bu ajanların her biri işte bahsettiğimiz konularda gerçekten devletin içeriden bölünmesi için faaliyette bulunuyordu. Ama Bilge Kağan ve Kültegin'in başarılı çalışmaları sonucunda o boylar tekrar devlete bağlandılar. Burada bilgelik önemli. Kahramanlık tabii ki en üst düzeyde ama yani o bilgelik seviyesine çıkarak tecrübe, millete nasıl davranılır, sizin söylemiş olduğunuz gibi devlete milletin yaşaması için önce devletin yaşaması gerekiyor. Devletin var olması gerekiyor diye düşünmemiz lazım. Böyle algılamamız lazım. Bu yüzden yani bir anlamda bahsettiğimiz, söz konusu ettiğimiz bu yazıtların, yani hazine değerindeki yazıtların aslında Türk kültürünün veya Türk siyasi tarihinin temeli olduğunu algılamamız gerekiyor.
Evet. Bu kitabelerden alacağımız çok dersler var. İşte 21. yüzyılda ülkelerde işte soğuk savaş da olsa, hatta son Rusya-Ukrayna sıcak savaşı görüyoruz. Çok büyük dersler almamız gerekiyor. Bir devletin bir başka devletle nasıl bir politika yürüterek uzun süre ayakta kalabileceğini o anıtlara bakarak öğrenebiliriz. Çünkü tarihten ders almamız gerekiyor, değil mi kıymetli hocam?
Kesinlikle. Zaten bize Kaan'ın yazma amacı da o. Son hukuku medyalların diğerlerinin gelecek nesillerini bundan ders alması şeklinde.
Evet.
Bakın çok önemli bir konu vardır orada. Çinliler Toyuk'da Moğucu derler. Moğucu olağanüstü stratejist demek. Kelime anlamı tam Türkçesi. Yani bu bir devlet adamının ihtiyacı olan ne kadar büyük bir bilgelik veya işte o derin tecrübeye sahip olması gerektiğini anlayabiliyoruz. Bu eğer böyle olmasaydı Türk milleti yok olurdu. Yine farklı bir şekilde mesela zararlı akımların, günümüzde bakın zararlı akımları, o zaman için Budizm'in ülkeye sokulmasının ne kadar tehlikeli olduğunu Tonyukuk söylüyor. Ve Bilge Kağan'a kabul ettiriyor. Ülkeye Budizm'i sokturtmuyor.
Evet.
Eğer öyle olsaydı biz Türklerin büyük bir kısmı daha o dönemde Çinli olur, Çinleşir, asimile olur, biz yok olurduk.
Evet.
Bakın mesela sırlı şehirler yaptırtmıyor. Diyor ki bizim sayımızdan uzun süre kuşatma savaşlarına direnemeyiz. Ama stratejik geri çekilme de yaparak, geri çekiliriz, toparlanırız, güzel hareket yaparak kendimizi kurtarırız diye müthiş yol göstericiliği var. Şimdi Tonyukuk'un, Bilge Kağan'ın söylediği o bir şablon çizersek o şablonu 21. yüzyıla da 20. yüzyıla da ama milattan önceki yüzyıla her tarafa uygulayabiliriz. Dolayısıyla az önce de belirttiğim gibi Türk devlet geleneğinin, sizin çok güzel bir şekilde ifade ettiğiniz gibi devleti yaşat ki millet yaşasın meselesinde
evet.
Konusunun tam özünü burada yansıtmış oluyor.
Evet.
Yani dolayısıyla yazıtlarda bizim öğrendiklerimiz, yazıtlardan öğrendiklerimiz, diğer kaynakların da onu teyit etmesiyle birlikte biz bir anlamda Türk tarihinin modelini ya da temelini oluşturmuş oluyoruz. Bundan herkes faydalanmalı. Yani en küçük Türk kökenli topluluğu bugün Sibirya'da, Mançurya'da, Moğolistan'da tutun Macaristan'a kadar veya Sibirya'nın derinliklerine kadar en küçük Türk topluluğu ya da en kalabalık olanlar bizim gibi, Türkiye Türkleri gibi bundan ders çıkarmalıdır diye hep böyle önerme yapmamız gerekir. Ben yani bunları öğretmemiz gerekir
çok
diye değerlendiriyorum.
Evet. Sayın Hocam, Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde bulunan bu yazıtlarla alakalı Dışişleri Bakanlığı da bir açıklamada bulunmuştu.
Evet.
İzin verirseniz onu ben okumak istiyorum. Şöyle açıklama yapılmıştı Dışişleri Bakanlığı'ndan Moğolistan'daki tarihi keşif için. Bu keşif Moğolistan coğrafyasında sırasıyla 1889 ve 1897 yıllarında bulunan Orhun yazıtları, Kültigin ve Bilge Kağan'la Bilge Tonyukuk yazıtlarından sonraki üçüncü önemli keşiftir. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk İlteriş Kağan'a ait olduğu değerlendirilen anıt kompleksinin bulunduğu haberi heyecan ve sevinçle karşılanmıştır. Hocam buradan yola çıkarak şimdiye kadar bilinenlerle ilgili neyi değiştirecek bu yazıtlar?
Ya, şimdi şöyle tabii bu keşifi yapan arkadaşlar henüz tam yayın yapmadılar. Yani yazıtta öyle geçen o ifadeler tam yayınlanmadı. Soğuk Çölyüzü'nü tam biz okuyamadık. Yani biz de uzaktan takip ediyoruz.
Evet.
O zaman Sayın Büyükelçimiz beni aradı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulan Bator Büyükelçisi beni aradı. Kendisine ben de bilgi verdim. O şekilde bulunduk. Şimdi şunu gösterip Türk adı 30 yıl öncesine gitti diyelim.
Evet.
En az 30-40 yıl öncesine kuruluyor. Bu bir ama bunun da ben bundan da ziyade çünkü biz Türk adının daha önceden ondan 130 yıl, 150 yıl önce kullanıldığını zaten biliyoruz. Ben şu tarafında daha çok dikkat çekiyorum. Türk, orada geçen işte Kutluk, Türk, Tengri, Kanvan vesaire ifadelerden Türk devletçiliğinin aslında daha önce de görüldüğü gibi sağlam temelleri, bir kez daha sağlam temellere oturduğunu görüyoruz.
Hı hı.
Bu neyi sağlar? Bu en azından yaklaşık 150-200 yıldır Batı'da işte bunların devleti yok. Bunlar barbar topluluklardır diye bu nedenlere karşı bizim de uygarlığımızın, medeniyetimizin aslında ne kadar sağlam olduğunu gösterir. Yani
evet.
Bir anlamda bu. İkincisi bu hem devlet sistemi veya boy sistemi açısından baktığımız zaman Türk tarihinin sürekli bir şekilde yani milattan önce 3000'lerden günümüze kadar aktığını biliyoruz. Bu bilgi, bu yazıt bunu sağlıyor bize. Yani bir şekilde biraz daha fazla pekiştirmemizi sağlar diye düşünüyorum.
Evet.
Bu, budur. Şimdi az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Avrasya coğrafyasının veya dünyanın neresinde olursa olsun Türkçe konuşan insanların bir şekilde Türk kanunları ile bu yazıtları, yazıtın çıktığı coğrafya ile bağlantısı vardır. Ötüken dediğimiz bölgedir. Burada Göktürklerin merkezi gibi burayı değerlendirebiliriz ve gerçekten de yani bir şey bize sağlar. Ama bunun az sonrasında zaten Göktürkler yıkıldığı gibi yerine Uygur Kağanlığı kullanacak. Uygur Kağanlığı 3. Türk Kağanlığı gibidir. Yani 1. Türk Kağanlığı, 2. Türk Kağanlığı, 3. Türk Kağanlığı gibidir. Dolayısıyla Uygurları da Uygur döneminde de bu Türk devlet geleneği takip etmiştir. Şunu burada ifade etmek lazım açıkça.
Evet.
Orta Asya'da Türk Bozkır Devletleri'nin yıkılmasının birinci sebebi iklim değişikliğidir. İklim değişikliği yüzünden insanların yiyecek bulamaması, kıtlık çıkması gibi sebeplerden toplulukların başka bölgelere giderek bu başka yerlerde, başka alanlarda kendilerine hayat hakkı aramalarıdır. Bu gayet doğaldır çünkü yaşam kalım mücadelesini kazanmanın başka yolu yoktur. Bunu çok iyi bilmek lazım. Yani o dönemde de zaman zaman iklim değişiyor. Moğolistan'da, Kuzey Çin'de veya bizim Orta Asya dediğimiz alanlarda insanlar zor durumda kalıyorlardı. Yaşamak
evet.
için çok zor durumlarda kalıyorlardı. İşte
tabii.
Bunların her birinin daha iyi anlaşılmasının da bir şekilde kaynağını burada görmüş oluyoruz.
Evet.
Bu da önemlidir.
Tabii.
Yani Türkler başarısız oldukları için devletleri yıkılmadı. Ekonomik sıkıntılar kıtlık yüzünden dayanmak zorunda kaldılar. Bunu da bilmemiz
beraberinde gelen hastalıklar değil mi?
Evet, kesinlikle öyle. Bunun örnekleri de vardır her dönemde.
Doğru.
Mesela diyor ki 3 sene arka arkaya onların yaz mevsiminde onların ülkesinde kar yağdı. Yiyecek bulamaz hale geldiler. Öyle yazıyor kaynaklarda.
Evet.
Bu kaynaklarda.
Çok zorlu şartlar.
200 sene yağış yağmadı. Kemik tozunu yer hale geldiler.
Evet. Sayın Hocam.
Dolayısıyla
bu
bütün mesele bu işte yeni bu yazıtın bulunması bu heyecan bize aslında yeni ufuklar açacaktır diye de katılıyorum. Tabii biz akademisyen, ilim adamı olarak, tarihçi olarak çok heyecan duyuyoruz. Ama Türk milletinin içerisindeki bu heyecan da ayrıca bence gururlandırıyor, hoşumuza gidiyor.
Evet. Kıymetli hocam, tarihini bilmeyen milletler geleceğe emin adımlarla ilerleyemezler. İşte tarihte yapılan arkeolojik kazılarla, çalışmalarla, yeni bulgularla bizlerle buluşuyor. Tarihte bildiğimiz bilgilerin üzerine yenileri ekleniyor. Bazen yanlış bildiğimiz konular aydınlanıyor, daha doğrusunu öğreniyoruz. Bunlara da sizler vesile oluyorsunuz. Bu bağlamda sizin de yeni bir kitabınız var, Bilge Kağan'ın Vasiyeti. Hayırlı uğurlu olsun, evet. Okuyucusu bol olsun.
Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.
Yeni baskısı, evet. Bilge Kağan'ın Vasiyeti yeni baskısı.
Bilge Kağan'ın yazıtlarda söylemiş olduğu sözlerden hareket ederek burada konuşmuş olduğumuz topluma ne diyor? Niye bu yazıtları, bu kaleme aldı yani, tabii yazdırdı, oydurttu diye düşünebiliriz. Gerçekten de öyle. Ama dediğimiz gibi sizin çok güzel ifade ettiğiniz şekilde yani bunun bir hazine boyutu var. Yani kültürel, sosyal, hukuk her boyutuyla bunu değerlendirme fırsatımız duruyor. Yani bu açıdan önemli. Biz ne kadar? Şimdi bir şey daha var. Bakın bakınız yani mesela Fransızların, İngilizlerin oluşması çok daha sonradır. Yani onların daha bugünkü Avrupa milletlerinin yani Fransa, İngiltere, Almanya'nın daha böyle bir şekillenmediği, teşekkür etmediği zamanlarda bizim kendi dilimizle, kendi alfabemizle yazıtlarımız var. Bu da çok çok önemlidir bence. Burada bu boyutuyla bakmamız lazım.
Evet.
Yani bugünkü Avrupa milletlerin. Tabii ki onları da biz küçümsemiyoruz. Yani diğer milletlerin, diğer insanların da çok değeri var. Ama en azından Türk kültürünün genel olarak söylediğimiz zaman eski döneminin eski döneminin durum kökleri olduğunu da anlamış oluyoruz. Hı hı. Ve bu yazıtlarla, bulunan yazıtlarla bu yeni yazıtları diğer değerleriyle birlikte daha iyi içselleştiriyoruz bence.
Evet.
Çünkü Türkçe kaynaklarla, Türkçe belgelere dayandırarak daha sağlam temellere oturtabiliyoruz diye düşünüyorum. Bu açıdan da gerçekten önemli. Yani en azından bugün ise Kazakistan diyoruz, Kırgızistan diyoruz, Azerbaycan, eş bağımsız Türk Cumhuriyeti. Başka yerlerde azınlık olarak yaşayanlar var. Batı Trakya'da var, Avrupa'nın değişik ülkelerinde var vesaire. Bunları bir araya getirebilmek için yani ortak kökten geldiğimizi anlatabilmek için sizin de işaret etmiş olduğunuz bu yazıtlara bakmak gerekir.
Evet. Kıymetli hocam,
hepimizi bir araya getiriyor.
Evet, kıymetli hocam, süremizin sonuna geldik ancak şunu da merak ediyorum. Sizin bir Doğu Kazakistan'a ziyaretiniz olacak. Hangi amaçla, ne zaman olacak? Dinleyicilerimize buradan duyuralım.
Evet, çok teşekkür ederim. Profesör Zeynep Asamaşev'in başkanlığında Doğu Kazakistan'da yürütmüş olduğu çok önemli kazılar var. Yine Abdeş Taşkarov diye başka bir yine Kazak arkeolog meslektaşımızın yapmış olduğu çok değerli çalışmalar var. Bu çalışmaları ben pandemi öncesinde görmüştüm. Şimdi yeniden görme fırsatım olacak. Bununla ilgili uluslararası bir toplantı var bu arada. Şimdi aynı şekilde adli kültür kalıntıları bakımından yani eski Türklerin zanaatını ve sanatını anlama açısından müthiş bir malzeme var orada.
Evet.
Gerçekten müthiş bir malzeme var. Bunları inşallah yayınlayacak Kazak meslektaşlarımız. O zaman biz de göreceğiz. Çünkü yayın hakkı onlarda. Onların emeği. Dolayısıyla bizim belki bildiklerimiz çok fazla genişleyecek. Bilimsel bir heyecan duyuyoruz. Ben de konferansa katılacağım inşallah. Nasıl olursa yarın da ziyaret edip o bölgeye gideceğim diye.
Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz. Güle güle gidin. Güle güle gelin inşallah.
Çok
teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sizinle bugün Orhun kitabelerine, Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde bulunan yeni kitabeleri konuştuk. Aydınlatıcı bilgiler verdiniz bizlere. Çok teşekkürler katıldığınız için.
Sağ olun, hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sağ olunuz, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşağıl bizlerle birlikteydi. Güne Bakan müzikle devam ediyor. Thank you.
Aziz dostum benden küsüp incidi. Ayrılıp yat kimi gitti evimden. Aziz dostum benden küsüp incidi. Ayrılıp yat kimi gitti evimden. Gezdi yerleri at basıp indi. Gezdi yerleri at basıp indi. O gidip kalmışam hasretinde ben. O gidip kalmışam hasretinde ben. Nece namme koşum nece dinleyim. Dost gidip özüme gelebilmirem. Nece namme koşum nece dinleyim. Dost gidip özüme gelebilmirem. Silebilmirem gözümün yaşını silebilmirem. Ele bir ellerim yok olup benim gözümün yaşını silebilmirem gözümün yaşını silebilmirem.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Şimdi sizleri güzel bir kitapla buluşturacağız. Mevlana'yı dinlesek. Soru ve cevaplarla Mevlana ve Mevlevilik. Kitabın yazarı ise Nuri Şimşekler. Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Nuri Şimşekler şu anda telefon attığımızda. Sayın Şimşekler, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
Okuyucusu, İyi yayınlar diliyorum şimdi. Çok teşekkürler. Okuyucusu bol olsun kitabın. Mevlana, Celaleddin Rumi bizler için çok önemli. Fakat günümüzde layıkıyla bilinmediğini, öğretilerinin de layıkıyla bilinmediğini, yaşanmadığını düşünüyorum. İnşallah bu konulara geçeceğiz ancak kitaba geçmeden önce sizi kısaca tanımak isteriz. Nuri Şimşekler kimdir?
Evet, evet. Nuri Şimşekler Konyalı bir akademisyen. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Fars dili ve edebiyatı eğitimini gördü. Tabii ki hem Farsça okuyup hem de Konyalı olunca yapmamız gereken çalışma aşikar olmuş oldu bize. Hazreti Mevlana, evet. Malumunuz tüm eserleri Farsça Hazreti Mevlana'nın. Az sayıda Arapça, Türkçe hatta Rumca şiirleri bulunsa da asıl Mevlana dili o dönemin 13. yüzyılın edebiyat dili olan, sanat, kültür dili olan Farsçaydı. O daha sonra Selçuk Üniversitesi'ne akademisyen olarak göreve başladıktan sonra da yüksek lisans ve doktoramızı bu alanda yapmış olduk. Ve nihayetinde bu konularla alakalı kurumsal bir yapılandırma içerisinde de çalışmalarımızı evirdik. Ve Selçuk Üniversitesi bünyesinde 2005 yılında bir Mevlana Araştırmaları Enstitüsü kurmak nasip oldu ve 10 yıl boyunca buranın müdürlüğünü yapmaya çalıştık. Evet. Aslında hadimliğini tabii ki hizmetkarlığını yapmaya çalıştık. Evet. Bilimsel bir kurum olarak burada lisansüstü olarak yüksek lisans bölümü kurarak aynı zamanda orada Mevlana ve Mevlevilik araştırmaları din dalı çerçevesinde öğrenciler yetiştirdik. Daha sonra artık Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi yeni şeyler söylemek lazım düşüncesiyle babından biraz da kendimizi yenileme adına biraz ülkemizi temsilen İran ve Kırgızistan, Kazakistan coğrafyasında 5 yıl kadar elçiliklerimizde kültür ve turizm müşavirliği görevinde bulunduk. Ve oradan geçtiğimiz sene dönerek tekrar üniversitemizde görevimize başladık efendim.
Çok güzel. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İsterseniz kitaba geçelim. Mevlana ile ilgili çalışmalarınızda hangi konular üzerinde yoğunlaştınız?
Tabii ki siz de başta dediğiniz gibi yani Hazreti Mevlana'nın anlaşılması gerekir. Yani kitap gibi kalmamalı ya da eski yazma eserler gibi kütüphanelerde mahkum olmamalı. Niçin? Çünkü Hazreti Mevlana fikirleriyle, öğretileriyle her dönem insanına hitap edebilen bir düşünür. Farkındaysanız şair demiyorum, filozof demiyorum, bir düşünür. Yani bir mütefekkir, yani bir münevver, yani bir aydın kimliği var. Siz Hazreti Mevlana ile ilgili gerçekten eserlerini hangi cepheden okursanız, hangi bilgiye ulaşmak amacıyla okursanız, mutlaka o konuyla ilgili bir bilgiye ya da bir çözüm size verebilecek bir fikre, bir öğretiye ulaşabilirsiniz. İşte günümüzde de, daha doğrusu günümüzden kastım son 20-30-40 yıldır da işte biraz insanların bu dünyanın karışıklığından, keşmekeşliğinden, insanlar arası iletişimsizliklerden ya da yanlış anlamalardan kaynaklanan birlik, beraberlik, dostluk, barış tarzı malumunuz öğretilere ihtiyacı var. Evet. Bu çerçevede de daha çok bu yönlerde çalışmalar Mevlana ile ilgili günümüzde yapılıyor. Biz bu kitabımızda tabii ki 10 yıl boyunca biz hem enstitüdeki müdürlüğümüz hem de bu konuda çalışma yapan bir akademisyen olarak bize zaman zaman birçok sorular soruluyor idi Hazreti Mevlana ile alakalı. Yanlış bilinen doğrular vardı, evet, ya da doğru olup da ön plana getirilemeyen günümüz insanın ihtiyacı olan erdemler, faziletler var idi. O konudaki şeyleri, söylemleri bir şekilde bir araya soru cevap şeklinde getirilmişti. Kitap olarak da bu yayınlandı. Tabii ki Mevlana ile ilgili çok farklı alanlardaki soruları da kapsıyor bu kitap. Onun için günümüz insanına belki de kısa soru ve cevaplarla, kapsamlı cevaplarla ya da kısa cevaplarla çözüm sunabilecek düşüncesiyle oldukça da ilgi gören bir eser oldu.
Evet. Sayın hocam, sosyal medyada gençler genellikle Mevlana'nın sözlerini paylaşıyorlar. Daha doğrusu Mevlana'ya atfedilen, Mevlana'nın söylediği iddia edilen sözleri paylaşıyorlar. Tabii bunun hangisi Mevlana'ya ait, hangileri başkasına ait, bunu biz bilmiyoruz. Ancak sizin kitabınızdaki gibi doğru kaynaklardan öğrenebiliyoruz. Onlardan birisi de şu: gel ne olursan yine gel. Hazreti Mevlana'ya ait olduğu söyleniyor. Bu söz, evet, hakikaten Hazreti Mevlana'ya mı aittir?
Şimdi şöyle, ona ait olmadığı büyük olasılıkla kesin gibi görünüyor. Yani en son söyleyeceğimi söylemiş olayım şimdi.
Evet.
Yani bu da demek değildir ki Hazreti Mevlana yıllarca insanlara gel diye ötekileştirme yapmadan bütün insanlığı kendisine, türbesine, Konya'ya davet etmemiş mi gibi bir soru da burada aslında yanlış. Öncelikle şunu belirtelim. Bu şiirdeki gel tabiri Farsça bir tabir. Çok teknik konuya da girmek istemiyorum. Bazam eden diye bir bileşik fiil. Bazam edenin özellikle Hazreti Mevlana dönemindeki kullanım şekli hem geri gelmek, gelmek, dönmek, vazgeçmek, hı hı, gibi anlamları var bu fiilin. Burada ilk dönemlerde bu rubai aslında 50 yıl kadar öncesinde bilinmez. Yani piyasada, tırnak içinde söylüyorum, ya da halk arasında ya da popüler çalışmalarda böyle bir rubai aslında yok. Ama son 50 yıldır bir şekilde bu rubai Hazreti Mevlana'nın şiirlerini derc eden bir mecmuanın, yazma mecmuanın bir kenarında görülmüş ve bu şekilde tercüme edilerek Mevlana'yı en iyi anlatan rubailerden biri olarak lanse edilmiş.
Evet.
Bir, Mevlana'nın muteber yazma nüshaları arasında şiirlerinin yer aldığı mecmualar arasında ve özellikle Mevlana Müzesi'ndeki bulunan en eski nüshada bu rubai yok.
Evet.
Yani bu ne demek? Bu rubainin Mevlana'ya ait olması olasılığının son derece düşük olmuş olmasıdır.
Hı hı.
Yine başka bilimsel yapılan İran'da Tahran Üniversitesi'nde yapılan Mevlana şiirleri üzerine kapsamlı bir çalışma var. Ve orada da bu rubayı göremiyorsunuz. Yani biz buradan yola çıkarak bu rubayının Mevlana'ya ait olma olasılığının son derece düşük olduğunu rahatlıkla bilimsel açıdan söyleyebiliyoruz. Bir ikinci unsur, bu rubayı aynı bu şekliyle Hazreti Mevlana'dan 150 yıl kadar önce yaşamış Ebu Said-i Ebu'l-Hayr dediğimiz Horasan bölgesi alimlerinden birinin divanında var, şiirler mecmuasında var. Demek ki ona aitmiş diye buradan bilim insanları bir sonuç çıkarabiliyorlar.
Evet.
Ama bunun tercüme konusunda, cümlemin ilk başında söylediğim gibi, tercüme konusunda biraz daha dikkatli olunur ve bilimsel bir yöntem izlenirse, eğer bu rubayı Mevlana'ya ait ise bile, ki olmayabileceğini unsurunu söylemiştik,
hı hı,
tercümesinde de biraz yanlışlık olduğunu söylüyoruz. Bu ilk söylemiş olduğum bazı zahmeden, yani geri dön vazgeç şeklinde eğer tercüme edersek bunu, yani putperestsen de ateşperestsen de ya da hangi dine tapıyorsan da vazgeç, bize gel. Yani buradaki bize gelden kasıt tabii ki Konya'ya bir davet değil. Tabii ki kendi türbesine bir davet değil. Burada vahdet dinine, yani İslam dinine bir davet söz konusu olarak bunu algılamak gerekiyor. Yani
evet,
hani popüler dilimizde ya da biraz önce sizin de söylediğim gibi sosyal medyada sıkça paylaşılan sözler gibi, işte ne olursan ol gel. İster
evet,
şucu ol, ister bucu ol, ister şu dine, ister bu dine mensup gel. Öyle değil. Öyle değil efendim. Yine başka bir beytinde ki Mevlana'ya ait olduğu kesin bu. Eğer bizim suyumuza dalmayacaksan gelme. Bütün
evet,
elbiselerinden soyunup bizim ırmağımıza dalıp arınmayacaksan gelme diyor Mevlana. Yani bu da nedir? Bizden kasıt yine dini İslam'a bir davet söz konusudur. Yani bütün ön yargılarınızdan, diğer inanışlarınızdan sıyrılın, dini İslam'a, son dine girin anlamında da bundan algılayabiliriz, tercüme edebiliriz efendim.
Evet.
Bu tarzda, sizin dediğiniz gibi, bu tarzda evet, Mevlana'ya ait olmayan çok farklı sözler paylaşılıyor. Biz akademisyenler olarak biraz önce bahsetmiş olduğum Mevlana Araştırmaları Enstitüsü'nde her gün Mevlana'ya ait olduğu kesin olan bir sözü kaynağıyla birlikte paylaşıp bir öncülük yapmıştık 15 yıl kadar önce bundan. Buna bazı resmi bilimler konuyla alakalı, bazı sivil toplum kuruluşları ya da bazı dernekler, vakıflar da benimsediler. Onlar da bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani Mevlana'nın çok kapsamlı eserleri ve söylemleri arasında ona ait olmayabilen bazı sözler maalesef paylaşılıyor.
Evet.
Tercümeden kaynaklanan yanlışlıklar da oluyor. Ya da farklı bir zata ait bu söz, duymuş bir yerden, kime aittir? Mevlana'ya yakıştırılıyor. O şekilde paylaşılıyor. Böyle rastlıyoruz maalesef.
Bir de İbni Haldun'a ait olduğu iddia edilen bir söz sıkça paylaşılıyor. Coğrafya kaderdir. Halbuki İbni Haldun'un kitaplarına baktığımızda böyle bir yazı yok. Fakat genel
evet,
anlamda düşündüğümüzde coğrafya kaderdir manasına gelen sözleri bulmak mümkün. Tıpkı
aynen,
buna benziyor.
Aynen, sizin de belirttiğiniz gibi Hazreti Mevlana'nın da malum dediğim gibi bütün eserleri Farsça. Bunlar zaten tercüme edilirken bir suyunun suyu olur. Hani
evet,
mütercimlerin deyimiyle.
Evet.
Bir de siz o suyunun suyunu alıp sloganlaştırılmış bir söz haline getirirseniz iyice anlamdan uzaklaşmış olabiliyor. Ya da anlamıyla birebir örtüşmüş olmayabiliyor. Özellikle Mevlana konusunda da bu tarz şeyler çok fazla. Bize soruluyor bunlar. Diyoruz ki yani direkt bu sözün ya da bu deyişin ya da bu dizenin aynı birebiri Hazreti Mevlana'da yok. Ama buna benzer ya da fikri en azından onunla örtüşen falan beyitleri var, falan rubayesi, falan sözleri var diyebiliyoruz.
Evet. Sayın Hocam, biraz da isterseniz Mevleviliği konuşalım. Mevlevilik ne demek? Anlatır mısınız bizlere?
Eyvallah. Şimdi şöyle efendim, biliyorsunuz 13. yüzyıl Anadolu'sunda yaşayan bir Hazreti Mevlana'dan biz bahsediyoruz. Aslında yaşadığı dönemde bir tarikat kurma bir kenara bırakın, eser dahi yazma endişesinde, telaşında olmayan bir Mevlana'dan biz bahsediyoruz. Yine sizin malumunuzdur, dinleyicilerimiz için arz etmek isterim. Hazreti Mevlana'nın 26 bin beyit yani 52 bin dizelik mesnevisi var. 40 bin beyit yani 80 bin mısralık divan-ı kebir, gazel ve rubayileri var. Ve bunların bir yarısı kadar da mensur 3 tane eseri var. Bunların hiçbir tanesini Hazreti Mevlana eline kalem alıp yazmış değildir. Sadece mesnevinin ilk 18 beytini kendisi eline alıp dikte etmiştir. Diğer bütün eserleri bu saymaya çalıştım. Kendisi söylemiş ve çevresindeki dostları ve oğlu kaydetmiştir, dikte etmiştir. Ve bu şekilde bir eserler oluşmuştur. Onun için Mevlana'nın kendi döneminde de işte ben bu bir diğer fikir insanları gibi, diğer düşünenler gibi, düşünürler gibi ben de bir tarikat kurayım, ben de bir yol açayım ya da diğer tariklerin birinin şubesi olayım, kolu olayım gibi bir telaşı kesinlikle olmamıştır. Kendisinin Hakk'a yürüyüşünün ardından biraz önce arz ettiğim bu eserlerin sözlerini dikte eden oğlu Sultan Veled ve Mesnevi'yi bizzat dikte eden tamamını Çelebi Hüsamettin tarafından Mevlana'nın fikirleri, düşüncesi, yaşam tarzı, öğretileri unutulmasın, sadece eserlerde kalmasın. Bunu biz bir kültür yolu olarak, bir tarih olarak kurumsallaştıralım düşüncesiyle
yani yol.
Mevlevilik kuruluyor.
Evet, yani bir yol değil mi? Tarih.
Aynen. Tabii ki tarih malumunuz zaten Arapça bir kelime ve yol anlamındadır. Bildiğimiz kelime anlamı olarak bildiğimiz yol anlamındadır.
Allah'a yani götüren Allah'a... yollar farklı farklı. Mevlevilik de onlardan bir tanesi.
Aynen. Tabii ki ben kuruluşu ve çerçevesini kısaca çizmeye çalıştım ama öyle bir mütevazı şekilde 13. yüzyıl Konya'sında kurulan bu tarik, yani Mevlevilik, öyle bir duruma gelmiştir ki ilk o dönemde kendi çağdaşı Selçuklular, ardından Konya bölgesine hakim olan Karamanoğulları, ardından Osmanlı İmparatorluğu tarafından bütün bu kendilerinin siyasi olarak hakim olduğu, sahip olduğu coğrafyaya yayılmış.
Evet.
Ve 140'a yakın bu Osmanlı coğrafyasına geldiğimizde Mevlevi hane kurulmuş. Ve bu Mevlevi hanelerde Balkanlar dahil tabii Macaristan'ın Peç şehrine kadar gider bu. Mekke Medine'de vardır, Kahire'de vardır, Lefkoşa'da vardır, Atina'da vardır, Selanik'te vardır. Anadolu'nun içerisinde 80 adet vardır. Bu Mevlevilik yolu bu Mevlevi haneler vesilesiyle evet. Aynı zamanda sadece Mevlana'nın fikirleri ve eserleri değil, aynı zamanda bir Osmanlı'nın dini ve kültürel tanıtım yüzü, modern tabirle söylemeye çalışıyorum, olmuştur.
Sayın hocam, Mevlevilik hakkında, Hazreti Mevlana hakkında daha çok şey konuşmak isterdim. Çok tatlı anlatıyorsunuz ancak bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki haftalarda inşallah diğer kitaplarınızda bu konuda da konuşmak isteriz. Son olarak kitabınızın arka kapağında Peyami Safa'nın Hazreti Mevlana hakkında söylediği bir sözle bitirelim isterseniz programı. Peyami Safa şöyle diyor: "Ya Hazreti Mevlana, sen hiçbir asırda bugünkü kadar aktüel ve evrensel olmadın. Sen dün değil, bugünsün. Bugün de değil, yarınsın. Ey hak ve aşk güneşi, doğ, bir nur tufanı gibi karanlık dünyamızı aydınlığa boğ. Koş imdadımıza, koş. Üşüyen ruhlarımızı o sıcacık maneviyatınla sarmala." Ne kadar güzel söylemiş. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
İyi yayınlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah Hazreti Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Ahmet Yesevi gibi, Hacı Bektaşi Veli gibi, Hacı Bayram Veli gibi bütün gönül erenlerimizin o sıcacık ruhu hepimizi kuşatsın, hepimizi maneviyata bürüsün diyorum.
İnşallah. Efendim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Selçuk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Şimşekler bizlerle birlikteydi. Mevlana'yı dinlesek, soru ve cevaplarla Mevlana ve Mevlevilik kitabı üzerine sohbet ettik. Bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde bizler yine mikrofon başında olacağız inşallah. Sizleri de bekleriz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.